Ayrım 6.
Sonra aralarında şu konuşma geçti. Şu anda iktidarı ele geçirmiş bulunuyoruz. Hay Allah sizden razı olsun. Biz de kimi bulsak da iktidarı devredip şu beladan kurtulsak diye düşünüp duruyorduk. Sen kimsin? Ben İhtilal Komitesi'nden Miralay Ebu'l-Hicab. Hükümeti ele geçirdik, haberiniz olsun ve hemen başkalarına da haber verin. Orası neresi? Radyo evi, sen kimsin? Ben Sadrazam Muhtar Paşa. Miralay Ebu'l-Hicab ne diye bağırarak düşüp bayıldı. Yağmur yüzünden telefon hatlarında melanj olmuş. Bir vatandaşla konuşuyorum diye sadrazama ihtilali ihbar etmişti. Mülazımı evvel Mehmet, şu rezilliğe bak, iktidarda olduğumuzdan kimsenin haberi yok dedi. Hayyan Paşa, iktidarı bırak, şimdi gelip hepimizi tevkif edecekler yahu dedi. Sadrazamı neden tevkif etmediniz diye sordum. Yağmur yüzünden arabalar işlemiyordu yollarda dediler. Hemen oradan hepimiz bir yana sıvışıp vazifelerimizin başına koştuk. Ben de müdafaa-i nefis nezaretindeki odama gidip mahrem evrak dosyasındaki işlerime daldım. Biraz sonra Nazır Hazretleri beni odasına çağırıp, gizli servislerden aldığımız habere göre dedi, bu gece yağmur yağmazsa bir ihtilacı grubu darbeyi hükümet yapacakmış. İşte raporlar, acele tahkik ediniz. Yakalayalım mı diye sordum. Nazır Hazretleri ne münasebet diye bağırdı. Bilakis hiç haberimiz yokmuş gibi davranacağız ki ihtilali yapıp hükümetimizi bu iktidar belasına halas etsinler. Yalnız bizim kaçmamız için tayyareler hazır bulunsun. Biz o ihtilali yapalı tam 5 yıl oldu. Hakikatte şimdi bizim iktidarda olmamız gerekirdi. Ama ne yazık ki iktidarı devirip de ele geçirdiğimizi millete duyuramadık. Millete duyuramadıktan sonra iktidarın sahibi olmuşsun kaç para eder? Zavallı övrekeliler. Şimdi başlarında bulunan hükümetin 5 yıl önce devrildiğini bile bilmiyorlar da onları sahici hükümet zannediyor. Övrekede ihtilal yapacaklara yağmursuz bir geceyi seçmelerini ve kolaylık göstermesi için de hükümete ihtilal yapacaklarını gizlice ihbar etmelerini tavsiye ederim. Ömer Ağa'yı seçmeyeceğiz. Gecenin bir vakti evin kapısı güm güm dövüldü. Kaşık düşmanı dürtüklemese uyanacağım yok. Sabahtan dağa oduna gittiydim. Yorulup serilmişim ki üstüme ölü toprağa serpilmiş gibi. Kulağımın dibinde top atılsa duyacağım yok. Nedir diye sıçradım. Karı herif herif dedi. Öldün mü ne? Sabah beri dürtüklüyorum. Kalk bir bak, kapı dövülüyor. Uyku sersemi kimdir o diye pencereden seslendim. Topal Seyit'in sesi geldi. Aç kardeş, aç, biziz. Kapıya vardım ki bizim köyün adamından 8'i 10'u toparlanıp gelmişler. Nedir arkadaş bu vakit, buyurun. Topal Seyit, yok girmeyeceğiz dedi, sana da bildirelim dedik. Bu gece hep oturup karar verdik arkadaş. Biz muhtar seçiminde Ömer Ağa'yı seçmeyeceğiz. Ne dersin bu işe? Hay ocağın bata dedim. Ulan biz Düney'in hep birlik olup da buna karar vermedik mi? Ömer Ağa'yı seçmeyeceğiz. Kürklüoğlu'nun Nuri Efendi'yi seçeceğiz diye ağız birliği etmedik mi? Etmesine ettik ya, olsun, belki unutmuşsundur diye pekiştirelim dedik. Bunun sabahı yok muydu bre Topal Seyit? Sabahacak durulur mu ya, Ömer Ağa'nın adamları gelir de seni caydırırsa? Yahu Ömer Ağa'nın adamı mı kaldı, köy hep bizden yana dönmedi mi? Ömer Ağa dediğim bir başına garip, hele girin içeri de yorgunluk çıkarın. Başka evlere uğrayacağız deyip gittiler. Bu Ömer Ağa denilen herif biz bildik bileli köyün muhtarı ki elinden çektiğimizi bir biz biliriz bir Allah. Öyle bir püsküllü bela ki beri benzer değil. 7'den 70'e köycek karar verdik. Ölsek Ömer Ağa'yı seçmeyeceğiz. Köyde bütün konuştuğumuz bu. Evde bunu, kahvede bunu konuşuyoruz. Sabah bunu, gece bunu konuşuyoruz. Ömer Ağa namussuzu seçilmeyecek. Biz muhtar diye Kürklüoğlu'nun Nuri Efendi'yi gözümüze kestirmişiz. Nuri Efendi insan içine girecek, sözü dinlenir, adam gibi bir adam. Eğitmenlik etmiş ve de kasabamızın nüfus memurluğunda çalışmış ehil memur takımından. Babası ölende ota ocağa, tarlaya, davara sahip olmak için bıldır köye geldi. Baktık ölçü üzerine ısmarlasan böylesi muhtar bulunamaz. Nuri Efendi de cami avlusunda, alanda, kahvede nerede 3-5 adam görürse, muhterem vatandaşlarım, aziz hemşerilerim, köyümüze demokrasiyi getireceğim diye ağzından ballar akarak nutuk çekiyor ki vilayet yerinin particisi yanında hiç kalır. Sanki radyodan dinlediğimiz bir nutuk. Ömer Ağa'yı sorarsan herifin kılı kıpırdamıyor. Öylece susmuş kalmış. Yüzüne pek varamıyorsak da ardından söylediğimiz kulağına erişiyor ama sesini bile çıkardığı yok. Her gün mü her gün oturup karar veriyoruz. Ömer Ağa'yı seçmeyeceğiz. Yetmezmiş gibi bir de geceleri ev ev dolanıp kararı bildiriyoruz. O gece ben erken yatmamışsam senin evine geliyorum, sen yatmamışsan benim evime geliyorsun. Beri yandan Kürklüoğlu'nun Nuri Efendi de öyle sıkı nutuklar çekiyor ki ben bayağı herifin çektiği nutuklara acıyorum. Yazık oluyor herifin nutkuna. Efendi bu nutuk, bu köy yerinin nutku değil. Gidip Ankara'ya bu nutkun bir tekini atsa vallaha dakikasında hükümeti devirir. Anamızın babamızın başına, çoluk çocuk üstüne, avradımızın nikahına yemin kasem edip and içmişiz ki bu Ömer Ağa'yı ölsek muhtar seçmeyeceğiz. Seçimin yapılmasına 2 gün kala gece vakti bizim kapı gene vuruldu. Gene Topal Seyit geldi, sandım da pencereden ünledim. Anladım oğlum, Ömer Ağa domuzunu seçmeyeceğiz. Hıdır emmi aç hele aç diye bir ses. Yahu bu başkası, kapıya çıktım ki Ömer Ağa'nın yeğeni değil mi? Ömer emicimin mahsus selamı var deyince dıt diye bunu tersledim. Çocuk, Ömer emicem dedi ki dedi, Hıdır emmine var, onun Gocur Mustafa ile bir davası vardı. Yarın benimle kasabaya gelsin, davasını görecek bir ehil dava vekili buldum. Söyle, para mana da istemez dedi. Ben dava, Gocur Mustafa dava vekili lafını duyunca derin düşüncelere daldım. Bu Gocur Mustafa benim can düşmanım. Herifte din iman yok kardeş, eşeğini bizim tarlanın sınırından sokar, güzelim narin ekini yedirtir. Bir değil, iki değil, oğlunu gece vakti ambarımıza sokturur, tahılımızı çaldırtır. Yakaladıksa da herif güçlü, ne edersin? Köylük yerde kim kime? Aman şu Ömer Ağa sayesinde Gocur Mustafa namussuzuna bir savuştursak. İyi ya, ben yarın sabah bu Ömer Ağa namussuzunun evine giderim de beni orada görürlerse köylü hep yüzüme tükürür. Ben böylece düşünürken çocuk içimden geçeni bilmiş gibi, Ömer emicem dedi ki dedi, yarın sabah kuşluk vakti beni mezarlığın oradaki kuyu kavağının dibinde beklesin dedi. Ömer Ağa'ya selam söyle dedim, çocuğu savdım, avradı anlattım. Daha durulur mu, erkenden git aman şu Gucur Mustafa'dan hıncımızı alalım dedi. Sabahacak gözümüzü uyku tutmadı. Gün ışımasıyla yola uğradım. Baktım kör Mürsel yatalak anasını sırtına vurmuş gelir, selamlaştık. Nereye böyle Mürsel? Yüzü yerde utanarak ben, kasabaya dedi. Ne var ki kasabada? Anamı bir doktora baktıracağım da ya sen, ben de kasabaya. Ne var ki? Ulan alçak, savcı gibi ne aile sorgusuna çekersin. Gocur Mustafa'dan davacıyım da dedim, dava vekili tutacağım. Az gittik öteden Bekir Ağa eşeğe kurulmuş, karısı eşeği yeder, oğlu eşeğin kuyruğunda gelirler. Hayrola Bekir Ağa, bu vakit nereye? Kasabaya. Ne var ki? Bizim avradı doktora baktırmıştık da reçete vermişti. 2 yıldır ilacını yaptıramadık. Pahalı namussuz, şimdi ilacı almaya gidiyoruz. Ya bacımı neye götürürsün? O da Hanife kadınla kavga etmişti ya buldur, ondan davacı olacak. Ya çocuk? Solucan düşürüyor, doktora baktıracağız. Ya siz nereye? Biz de anlattık. Mezarlığın oradaki kuyu kavağına gidesiye 15-20 kişi olduk. Hepsi birbirinden davacı. Bizim köyde kavgasız, davasız, küs, dargın olmayan kimse yok ki. Bir de kavağın dibine vardık ki yahu bizim köy hep boşalmış da buraya dolmuş. Topal Seyit de orada değil mi? Ne haber Seyit dedim. Dava vekili tutacağım, Şevket'ten davacıyım dedi. Yahu bütün hastalar, doktorluklar, ilaçlıklar hep bugüne mi toplanmış? Benim davacı olacağım Gucur Mustafa da kuyu bileziğinin dibine çömermiş, cigara sarmıyor mu? Topal Seyit'e bu gavadın ne işi varmış dedim. Senden davacıymış da dedi, avukat tutmaya kasabaya gidermiş. Hiçbirimiz konuşmuyoruz, başımız yere eğmiş duruyoruz. Derken baktık karşıdan Ömer Ağa gelmekte. Vay anasını yahu, şimdilik ben bunca köylümüzün içinde bu namussuzun ardına düşüp nasıl gideyim? Ömer Ağa yanımıza geldi. Selamün aleyküm ağalar dedi. Mızıl mızıl mızlandık. Aleyküm selam. Hep tamam mısınız? Tekmil burada mı millet? Tamamız dedik. Kuyu bileziğinin üstüne çıkıp şöyle bir baktı bize. Daha gelmeyen var, hele bekleyin az dedi. 5 dakika bekledik, beklemedik. Karşıdan Kürklü oğlunun Nuri Efendi göründü. Başı önünde geldi, selam verdi. Ömer Ağa sanki görmemiş geldiğini gibi. Geldin mi dedi. Geldim. Hepimize döndü. Düşün ardıma. Takıldık Ömer Ağa denilen koca dürzünün ardına. 30-40 kişi varız, kadınlı, erkekli, çocuklu, eşekli. Kimi karının kucağında bebesi, kimi herifin sırtında hasta ebesi, ninesi. Yanımda giden Nuri Efendi'ye, bre efendi bu gidiş nereye dedim. Benim devlet kapısına bir hacetim var da ondan giderim dedi. O bizim geveze insanlarımızın hiçbirinde ses yok. Kasabaya girerken deve kervanı çeken eşek gibi önde giden Ömer Ağa kasıldı da kasıldı. Enseyi dikti, burnunu göğe doğrulttu. İki eli kıçının üstünde şakır şakır tesbih çekerek önümüz sıra gidiyor. Camiye gelince siz avluda bekleyin Bekir Ağa sen gel dedi. Bana da gel dedi. Öbürleri cami avlusunda bekleye dursun, biz üçümüz gittik. Ömer Ağa avukat Basri Bey'in yazıhane dükkanından içeri girdi, biz de girdik. Bekir Ağa ile ben ellerimizi göbeğimize kavuşturmuş dinleniyoruz. Ömer Ağa selamün aleyküm deyip baş koltuğa kurulmasıyla Basri Bey Allah sen nedir bu bizim çektiğimiz muhaliflerden yahu dedi. Basri Bey yakındır, evvel Allah çamlarını ot tıkayıp seslerini soluklarını keseceğiz dedikten sonra sordu. Sizin köyde nasıl partimizin durumu? Ne demek, ben varken muhalife kim oy verebilirmiş bizim köyden? Sağ ol. Ben varken sen hiç düşünme gayri, orasını bana bırak. Basri Bey sen hangi köydendin diye sordu. Yaney'den, bizim köy, silme bizim partiden. Ondan sonra parti işinden konuştular da konuştular, saatler geçiyor. Ya biz buraya gevezeliğe mi geldik? Bekir ağa kulağıma, bizim dava işini unuttu gitti, daldı particiliğe dedi. Yazıhanenin duvarındaki kağıtta istişare ve avukata danışma ücreti 20 lira diye yazılı. Konuştular konuştular, Ömer ağa, bize müsaade diye ayağa kalktı. Avukat, aman iyi çalışın dedi. Gözün arkada kalmasın ben varırken. Gözü Bekir ağaya takılmış gibi birden, ha sahi dedi, az daha unutacaktım. Bu fakir bizim partimizin çalışkan bir adamıdır. Muhaliflerden bir namussuz buna olmadı kötülüğü komadı yaptı. Şimdi davacı olup hakkını arayacak ya, garibin parası yok. Avukat Ömer ağanın sırtını sıvazladı. Sen keyfine bak, bizim partilimizin davasını almak vazifemiz. Sağ ol, vekaletname verecek parası bile yok. Basri Bey güldü. Müsaade et de o kadarlık bir hizmetimiz olsun, ben veririm. Ömer ağa Bekir'e döndü. Allah razı olsun, bak avukat bey işini görecek sevabına. Sen burada kal dedi. Onu bırakıp çıktı. Bu nasıl iştir anlamadım. Bekir ağa garibinin particilik marticilikle hiçbir alışverişi yok. Dışarı çıkınca Ömer ağa, koş Topal Seyit'i çığır gelsin dedi. Topal Seyit'i aldım geldim. Bu sefer gayet muhalifçiliğiyle tanımış bir avukatın yazıhane dükkanına bizi soktu. Selam verip baş yere oturdu. Biz ellerimizi göbeğimizin üstüne kavuşturmuş dinleniyoruz. Ömer ağa, nedir bu bizim çektiğimiz hükümetin elinden avukat bey dedi. Millete kan kusturdular. Böyle bir parti ne gelmiş ne de gelebilir. Rezillik. Avukatın da içi yangınmış. İkisi birlik olup hükümet partisine verdiler veriştirdiler. Avukat, sizin köyde partimiz nasıl dedi. Çok kuvvetli, bizim köy dediğimden çıkmaz ve de köy silme muhaliftir. Ben varken seçimi kazandık bil. El verdi yeter çektiğimiz. Avukat, seçimleri kazandık mı dilleri artlarına girer dedi. Particilik üstüne konuştular da konuştular. Saatler geçti. Size doyum olmaz, bize müsaade deyi ayağa kalkınca birden hatırlamış gibi. Sahi dedi, az kaldı unutacaktım. Topal Seyit'i gösterdi. Bu fakir partimizin sadık adamıdır. Hükümet partisinden bir namussuz bu fakire kan kusturuyor. Dava edecek ve lakin geçiminden aciz fukara. Avukat, bakarız işine, kendi işimiz sayılır dedi. Vekaletname parası bile yok. Canım bırak sen. Ömer ağa Topal Seyit'e, işin oldu işte dedi. Dua et ve ya da partimiz için çalış. Sen burada kal da işin görürsün. Biz dışarı çıkınca Murtaza'yı çağır gel dedi. Çağırdım getirdim. Bu sefer bir dişçi dükkanına girdik. Murtaza'nın dişi ağrıyor, yanağı davul gibi şişmiş. Dişçi muhalif partinin seçim adayıymış. Başladılar öteki partiye atmaya. Giderken Murtaza'yı orada koydu. Dişçi parasız dişini çekecek ve de tedavi edecek. Kör Mürsel'in anasını bir doktora götürdük. Doktor hükümet partisinden. Ömer ağa ile birlik olup muhalif milletine demedik söz bırakmadılar. Saatler sonra giderkene kör Mürsel'in anasının hastalığını açtı doktor. Can baş üstüne paranın lafı mı olur dedi. Her iş işte böyle. Eczacıdan parasız ilaç alındı. Bizim iş ne olacak diye meraktaydım. Gocur Mustafa'yı çağır dedi. Düşmanımla birlikte bizi bir başka avukatın yanına soktu. Gene oyununu oynadı. Giderken Gocur Mustafa'yı gösterip, arkadaş bizdendir dedi. Fakirin garibin biri. Muhalif namussuzlardan biri bunun başına tebelliş oldu. Herif yüzüme karşı benim için namussuz diyor be. Gocur Mustafa'yı orada bırakıp başka bir avukata girdik. Orada da beni gösterip, partimizin esaslı adamıdır. Velakin hükümet partisinden bir domuz buna türlü oyun oynadı. Uzatmayalım, beni de orada kodu. Avukat cebinden para verip vekaletnameyi yaptırdı. Bana bir de yemek ısmarladı. Dönüp köye geldik. Ertesi gün de muhtar seçimi oldu. Ömer ağayı seçmeyeceğiz diyen gidip sandığa oy attı. Ne dersiniz? Ömer ağa muhtar seçildi. Nuri Efendi'ye sandıktan bir tek oy çıktı. Onu da Nuri Efendi kendisine verdi sandık. Kürklüoğlu'nun Nuri Efendi, vallahi billah ben Ömer ağa'ya oy verdim diye yemin ediyor. Ömer ağa, aman dedi yahu, Nuri Efendi'ye oy veren benim. Bütün köy halkı ona oy verecek değil miydik? Cemaatten ayrılmak olmaz deyip ben de oyumu ona vermiştim. Seçmeyeceğiz, seçmeyeceğiz diye bağırarak Ömer ağa'yı gene muhtar yaptık başımıza. İçimizde sözümüzü tutan bir tek o çıktı. Gelin diye kullanılan piyano. Ben Türkleri çok severim dedi. Yurt dışındaki Türkleri en çok mutlandıracak olay bir ünlü yabancının ağzından işte bu sözleri duymaktır. Hele böyle bir sözü dünyanın sayılı birkaç piyanistinden biri olan Julius Katchen söylerse sözün değeri büsbütün artar. Zıp zıp zıplamak geliyordu içimizden. Ne sevimli adam, sarılıp yanaklarından öpüversek şap şap ayıp kaçar. Bizi çok sevdiğine göre İstanbul'a çağırsak gelir bir konser verir miydi acaba? Sekreteri, bu ay içinde çok angajmanlar var dedi. İsrail Filarmoni Orkestrası ile plak dolduracak. Ama bir kere kendisine söyleyin. Söyledik. Çok memnun oldum dedi. Bütün angajmanlarımı bozup İstanbul'da konser vereceğim. Türkleri çok severim. Sevinçten eteklerimiz zil çalıyordu. Arkadaşlar konserin düzenlenmesiyle beni görevlendirdiklerinden uçakla İstanbul'a gelir gelmez kolları sıvayıp işe giriştim. İstanbul'da konser verilebilecek iki sinema salonundan ikisinde de yer bulamadım. Birinin sahibi bizim konser vereceğimiz gün bir büyük yerli filmin başlayacağını söyledi. İkincisi de sinemasına yalnız kendi düzenlediği konserleri verdiriyormuş. Salonu konsere pek de uygun olmayan bir başka sinema sahibiyle anlaşınca hemen bastırttığım afişlerle ana cadde duvarlarını donattım. Derdim büyüğü piyanodan çıktı. 2 milyon nüfuslu İstanbul'umuzda konser verebilecek tek piyano varmış, o da İstanbul Konservatuvarı'ndaymış. Başvurmadan önce konservatuvar müdürünün kişiliğini öğrenip kendisiyle ona göre konuşmamın uygun olacağını düşündüm. Öğrenebildiklerim eski bir polis, şimdi de hem konservatuvar müdürü hem de belediye müfettişi olduğuydu. Bana bu bilgiyi verene polislik ve müziğin nasıl bir ilgisi olabileceğini sorunca, bizim karakollarda yıllardan beri vatandaşlara opera aryaları söyletildiğini, zorla şan dersleri verildiğini bilmiyor musun dedi. Buluşmak için konservatuvara gittiğim zaman müdürüm belediyede, belediyeye gittiğim zaman da konservatuvarda olduğunu söylüyorlardı. İki işi olanların bulunamayacağını, hele 3 işi birden görenlerin kayıp sayılmaları gerektiğini o zaman anladım. Şanssızlığıma bakınız ki bir türlü denk getirip kendimi belediyeyi aradığım adamı ya da aradığım adamı kendimi ve konservatuvarı bir yerde buluşturamadım. Herhalde ben belediyeye giderken o konservatuvara gidiyor, o konservatuvara giderken de ben belediyeye gidiyorum. Nitekim böyle olduğunu 6 günlük kovuşturmadan sonra kendisini görünce anladım. Ben bu adamı bir yerden tanıyordum. Düşüne düşüne yollarda karşılaşmış olduğumuzu hatırladım. Türlü diller döktükten sonra, beyefendi dedim, Julius Kaçen'i tanırsınız. Kim dediniz? Kaçen. Kimdir? Meşhur Kaçen. Her neyse hatırlayamadım adamı. Size o mu gönderdi ve aleykümselam? Meşhur piyanisttir. Ya öyle mi? İyi, güzel. İstanbul'da konser verebilecek Steinway marka tek piyanonun kendilerinde olduğunu, bir konser için piyanoyu istediğimi, bunun sanata hizmet, milli itibar, vatan, millet diye dilimin döndüğü kadar anlattım. Ben anlatırken müdür beyin gözleri önce daldı, daldı, sonra kaydı. Monoton sesimin etkisiyle gevşediğini anlayınca sesimi titreterek konuştum. Uzun bir süre karşısındaki iki duvarla tavanın kesiştiği noktayı merakla seyrettikten sonra parmaklarını masada tıkırdatarak, mümkün değil dedi, çünkü o piyanoyu Amerikalılar Rockefeller Vakfı'nın hibesi olarak İstanbul Konservatuvarı'na yalnız İstanbul Konservatuvarı konserlerinde çalınmak şartıyla verdiler. Duyarlarsa geri mi alırlar? Şartları bu. Hatta biz o piyanoyu şehir orkestrasının konserlerine verirken meseleyi bir virgülle hallediyoruz. Nasıl, virgülle mi diye şaşarak sordum. Evet, virgülle dedi. Şehir orkestrası konser vereceği zaman piyano talebi evrakının başına İstanbul Konservatuvarı virgül şehir orkestrası diye yazıp işin içinden çıkıyoruz. Araya virgül koymasak hibe şartını bozmuş oluruz. Acaba bizim için de araya bir virgül konulsa? Konulamaz. Çünkü siz hem resmi bir teşekkül değilsiniz hem de belediyeye bağlı bulunmuyorsunuz. Şartı bozarsak mesul oluruz. Konser gününe pek az kalmıştı. Kaçen gelince rezil olacaktık. Çaresizlikten Amerikan Haberler Bürosu'na gidip Rockefeller Vakfı'ndan Amerikalıların hediye ettiği piyanonun bir konser için bize de verilmesini rica edince Amerikalı katılarak güldü. Hiç öyle şartla hediye verilir miymiş dedi ve konservatuara telefon ederek piyanonun bir konser için verilmesini rica etti. Konservatuara gittiğim zaman müdür belediyedeydi, muavini vardı. Müdür muavini beni dinledikten sonra veremeyiz dedi, biz o piyanoyu gelin gibi saklıyoruz. Gelin gibi mi? 2 adım geriye çekilip oda kapısına yaklaşarak dikkatle adamın gözlerine baktım. Gelin gibi saklıyoruz diye tekrarladı. Ortaya çok acayip bir cinsi mesele çıkmıştı. Gelin saklanmaz ki. Peki beyefendi o piyanoyu ne yapıyorsunuz diye sordum. O piyano dedi yılda 2 defa yerinden kıpırdatılır. Bir mevsim başı sonbaharda konser verilecek sinema salonuna taşınır. Bir de mevsim sonu ilkbaharda buraya getirilir kapatılır. Neden diye sordum. Taşınırken hırpalanır, örselenir, bir yeri çizilir de ondan. Evet, Kanserle Savaş Derneği yararına bir bale için bir kerecik piyanoyu verdik ama o zaman baleye refakat için yavaş yavaş dans müziği çalındı. Halbuki piyanist meşhur olduğundan bütün gücü kuvvetiyle piyanoyu çalacak, yayları gevşer, tuşları bozulur. Kıh diye gülerken elimi birden ağzıma kapayıp öksürdüm. O piyanoyu gelin gibi saklıyoruz diye tekrarladı. Piyano gelin olunca araya kıskançlık girmesi de tabiiydi. Ama dedi size bir kolaylık gösterebiliriz. Salonunuz ne gibi diye sevinçle sordum. Konservatuvarda derslerde kullanılan başka marka piyanolar var. Onlardan birini verelim. Üç kişi bize verilecek piyanoları görmeye gittik. Bunlardan en az kırık dökük ve en iyisi olan Bechstein marka piyanonun tuşlarına basınca henüz müzik tarihinde notası icat edilememiş sesler çıkıyordu. Yalnız iyi niyetli bir tek re tuşu vardı ki üstüne basınca do sesiyle havlamaktaydı. Müdür muavini işte bu piyanoyu verelim, tamir ettirin konserde çalınsın dedi. Piyano dediğim bu aletin tamir ettirilerek sahici piyano haline getirilmesi onu otomobile çevirmekten çok daha zordu. Daha doğrusu bir eski model Ford arabası daha az emek ve masrafla bir piyano haline getirilebilirdi. Çaresizlikten oraya buraya koşmaktan ona buna başvurmaktan şaşkına dönmüştüm. Belediye reis muavinlerinden şehrin sanat işleriyle ilgilenene gittim. Daha önce eski bir asker olduğunu öğrendiğim belediye reis muavinine, "Beyefendi siz askerler sanat işlerinden anlarsınız." diye söze başladım. "Evet," dedi, "ben okulumun bando mızıkasında baso çalardım." Uzun uzun istediğimi anlattım. "Bir dilekçe yazıp verin," dedi. Dışarı çıkıp dilekçeyi yazdım, hemen verdim. "Nasıl bir işlem yapılacak acaba? Konser tarihine pek az kaldı da," dedim. "Biz dilekçenizi belediyenin polifonik sanat kuruluna havale edeceğiz. Kararı kurul verir." "Acaba piyanoyu verirler mi?" "Ben şahsen kurulda veto etmeyeceğim. Gerisine karışamam." Belediyenin polifonik sanat kurulundan karar çıktı. Piyano verilemez.